Soru iki bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.
Burası RSFM sayın dinleyenler. 3 soru 2 bakış programına hoş geldiniz. Ben Barbaros Tevecioğlu. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve sonrası ve öncesinde yaşananları konu alacağız. Yeterli bir faiz indirimi miydi? Gerekli miydi? Neden hükümet, başbakan, cumhurbaşkanı, bakanlar dahil Merkez Bankası'nın daha fazla indirim yapması gerektiğini söylüyorlardı? Bu tartışmada hangi taraf haklı, hangi taraf haksız? Türkiye bu tartışmadan ve bu tartışmanın sonuçlarından nasıl etkileniyor? Bunu konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Birinci konuğumuz Arda Tunca, ekonomist. İkinci konuğumuz Gedik Menkul Değerler Yatırım ve Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan. Her iki konuğumuzla da bu konuyu konuşacağız. Sayın dinleyenler, karşımızda ilk konuğumuz Sayın Arda Tunca var, ekonomist. Arda Bey hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz.
Hoş bulduk Barbaros Bey, ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Hafta içinde Merkez Bankası faiz indirimine gitti nihayet, beklenen meşhur faiz indirimine. Gerçi 50 bas puan politika faizini indirdi. Koridorda değişiklik yapmadı. 8.25'ten 7.75'e geldi. Aslında büyük bir değişiklik değil diyeceğim ama benim bunu söylemem doğru olmaz. Bunu da size soracağım. Şöyle bir biraz girift bir soru olacak belki ama birincisi indirim konusundaki ısrarın sebebi ne? Ve indirimden ne hedefleniyor? İkincisi bu indirim yeterli mi? Üçüncüsü ya bu koşullarda sürekli eleştirilen bir Merkez Bankası yönetimi hani istenen ölçüde indirse bile sonuçlar ne olur? Yani aslında bu bir soru zinciri gibi oldu ama aralarda da sorarak bunu telafi ederim.
Tabii. Yani şöyle, şimdi öncelikle bir kere istersen şöyle bakalım konuya. Sadece ve sadece ekonominin kendi kuralları çerçevesinde ve küresel ortamı, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamı hepsi birden değerlendirerek isterseniz bu böyle bir
görüşelim. Evet.
Yani siyasetten uzak falan filan kalarak. Teknik bir konuşalım. Ondan sonra onun tarafına geçelim arzu ederseniz. Çünkü ikisi birden birbirine karışınca konu
çorba oluyor.
Çok imkansız hale geliyor açıkçası yani. İzin verirseniz böyle
tabii ne demek, ne demek.
Şimdi şöyle, bir merkez bankası temelde parasal istikrarı yani enflasyon oranını dikkate almak suretiyle para politikalarını belirler. Bizim merkez bankamız bu vermiş olduğum tanımlamaya tam anlamıyla uyan bir merkez bankası.
Evet.
Oysa ki dünyada başka yerlerde, ki Amerikan Merkez Bankası bunun en bildiğimiz, en tanıdığımız örneği, istihdamı da mesela dikkate alarak, yani büyümeyi de dikkate alarak böyle bir misyonla da hareket eden bir merkez bankası. Yani bizim merkez bankasımıza göre sorumlulukları daha yüksek olan bir merkez bankası.
Evet.
Şimdi merkez bankalarının bir kere dünyada böyle tanımlamalarında böyle ufak değişiklikler kendi aralarında olabiliyor. Bizim Merkez Bankamızın misyonu sadece ve sadece parasal istikrar. Yani enflasyonu dikkate alacak, enflasyona göre de bir para politikası ortaya konacak. Ve son yıllarda dünyada da bütün merkez bankalarının üstüne de aslında sahip olmadıkları bir takım misyonlar da yüklenerek o hepsinin üstüne gidildi. Evet. Ve merkez bankalarının üstünde büyük bir ağır yük oluşmuş oldu. Şimdi bu nereden oldu? Bir büyüyememe sorunu var dünyada küresel olarak.
Evet.
Ve Türkiye'de bu küresel ortamda bu büyüyememe sorununun içine düştü. Hatırlarsanız biz geçmişte %7'ler, %8'ler, %9'lar civarında büyüme oranları kaydeden bir ülkeyken biz şimdi %3'leri, %4'leri ancak yakalayabilen bir ülke konumuna gelmiş durumdayız.
Evet.
Bu neden dünyadaki küresel değişimlerle paralel olarak biz de ticari partnerlerimizin iyi durumda olmaması, Türkiye ekonomisinin de bundan etkilenmesi sonucunda düşük bir büyüme oranına hapsolduk biz de. Şimdi bu faiz indiriminin zaten bu kadar tartışılması da buradan kaynaklanıyor. Çünkü karar doğru bir karardı.
Hı hı.
Niye doğru bir karardı? Çünkü faiz oranının inmesi enflasyon açısından baktığımızda artık yapılabilir bir hal aldı. Niye? Petrol fiyatları çünkü çok ciddi şekilde çakıldı. Haziran'da 115 dolar iken daha bundan 3 ay öncesinde ancak 100 dolara gerilemiş olan petrol fiyatını şu anda 48-49 dolar olarak konuşuyoruz.
Evet.
Ve %7 olarak düşündüğümüz enflasyon oranını da hemen hemen bu genel bir varsayım. %7 olarak varsayılan enflasyon oranı da 70-75 dolar aralığında 2015 yılı ortalaması olacak bir petrol fiyatı üstünden aşağı yukarı hesap ediliyordu. Şimdi bu 70-75 dolar ortalamasının çok gerisinde.
Çok gerisinde.
Dolayısıyla enflasyon açısından Merkez Bankası'nın eli rahatladı. Yani parasal istikrar dediğim, hemen konuşmanın başında söylediğim parasal istikrarı sağlamak konusunda Merkez Bankası son derece rahat bir duruma ulaştı. Yani artık %7'nin de altında, çok daha altında bir yerlerde enflasyon göreceğiz. Böyle bir manzara var şu anda karşımızda. Bu şartlar altında, madem ki şu anda bir parasal istikrar konusundaki endişelerim azaldı, o zaman ben de bu faiz oranını indiririm dedi. Ve üstelik bizim rakibimiz olan ülkeler, yani cari açık sorunu olan ülkeler, Endonezya gibi, Güney Afrika gibi, Hindistan gibi, biz aşağı yukarı onlarla aynı seviyede bir faiz veriyoruz şu anda. Bunlar da zaten kırılgan beşli adını verdiğimiz, bir Brezilya'yı hariç bıraktım dikkat ederseniz bunların içerisinde. Onların ayrı bir hikayesi var. Kırılgan beşli içerisinde bizim rakibimiz olan ülkelerle biz aşağı yukarı aynı faiz oranına sahibiz. Ki geçtiğimiz günlerde Hindistan'da %8 olan faiz oranını 7.75'e indirdi. Bu ne demek? Bizim yurt dışından fon çekebilmek amacıyla faiz oranımızı rakibimiz indirmişken biz de indirebilecek yerimiz var. Yani petrol fiyatları bize yardımcı olmuş durumda.
Evet.
Artı bir büyüyememe sorunu dünyada varken herkes şu anda bütün gelişmekte olan ülkeler, gelişmişleri özellikle dikkate alınır. Onların bambaşka bir hikayesi var. Gelişmekte olan ülkeler, özür dilerim, faiz oranlarını onlar da indiriyorken Türkiye'ye fırsatım varken ben de o zaman indireyim, büyümeye biraz da destek vereyim dedim.
Evet.
Dolayısıyla bu karar doğrudur. 0.50 puan olması rakibimiz olan ülkelerle hemen hemen aynı seviyede olduğumuz için şu anda doğrudur. Bunun altı sembolik olurdu. Üstündeki bir faiz oranında da fazla agresif bir indirim olup Türkiye'den sermaye çıkışına neden olurdu. O da istediğimiz bir durum değil. Dolayısıyla bu karar doğru. Şimdi işin siyasi tarafına gelecek olursak, merkez bankalarının üstünde böyle bir baskı kurulması hele hele toplantı öncesinde doğru değil.
Evet.
Üstelik de para politikası dediğimiz konu son derece teknik bir konu. Yani bu konuyu ancak işin uzmanlarıyla konuşabilirsiniz, uzmanlarıyla tartışabilirsiniz. Onun ötesinde ama sonuçları bütün toplumu ilgilendirir. O sonuçları da toplum sorgular, konuşur, hakkıdır da, yapması
doğru,
da gerekir.
Doğru.
Ama politikayı belirlerken ki teknik tartışmalar açıkçası bu kadar kafa karıştıracak bir ortam yaratmaması gerekirdi. Bu eleştirdiğim bir nokta. Merkez Bankası para politikasının araçlarını kullanmakta bağımsızdır. Böyle de olmalıdır. Üstelik de dediğim gibi 0.50'nin üstündeki bir indirim, yani hani 0.75 de olabilirdi ama 1 ve üstündeki bir indirim politikacıların beklediği gibi Türkiye'den bir sermaye çıkışı yaratırdı.
Peki bir şey sorabilir miyim burada?
Tabii.
Bu daha yüksek oranda indirim istenmesinin sebebi emlak piyasasında bir canlanma olma ihtimali ve böyle bir şey mi? Böyle bir olasılık bekledikleri için mi daha yüksek bir indirim istiyorlar?
Vallahi inşaat sadece emlakla da şey yapmıyor.
Evet.
Emlak artı inşaat aslında,
evet.
İki taraftan da. Yani şimdi Türkiye'nin gelecekle ilgili yaptığı çok önemli bir hata var. Her ne kadar sanayi politikalarıyla ilişkin bir takım böyle reform olacağı beklentisi yaratıldıysa da son dönemde bu reformlar Türkiye'de çok daha önceden devreye girmeliydi.
Evet.
Ayrıca o reformların da reform olup olmayacağını da bu arada bilmiyoruz.
Bilmiyoruz.
Yasal düzenlemeler gelmedi.
Gelmedi.
Biz onları görmedik.
Evet.
Yani niyet doğru mu? Bence doğru. Ortaya konulan şablon doğru bir şablon mu? Evet, doğru bir şablon. Ama hakikaten bu şablon ne kadar uygulanacak? Ne kadar reform niteliği çalışacak? Yasal düzenlemelerle bunları göreceğiz.
Tabii,
şimdi
tabii.
Türkiye'nin temel sorunu, Türkiye sanayisini kaybetti.
Evet, bugün
Türkiye sadece bir montaj ülkesi haline geldi.
Evet.
Katma değeri düşük üretim yapan bir ülke haline geldi. Bu şartlar altında ekonomiyi sizin tutabileceğiniz en kolay yöntem inşaat sektörü, emlak sektörü falan kalıyor.
Evet.
Faiz oranı düşürmediğiniz takdirde de buralarda ivme kazandıramıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'de yatırım ya da bütün dünya genelinde de yatırım dediğimiz şey, öyle Türkiye'nin yatırım karnesi kötü son yıllarda istatistiklere baktığımızda.
Aynen, evet.
Bu istatistikleri de açıklayan devletin kurumları.
Evet.
Yani bizler falan değiliz bu istatistikleri oluşturanlar.
Evet.
Yatırım karnesi iyi olmayan bir ülkeyiz. Ne olacak? Burada inşaat, emlak bu taraftan. Ama bunlar devamlılık arz eden projeler değil.
Evet.
Yani sürekli inşaat, sürekli emlakla bir ülke ne kadar sağlam bir ekonomik temel kurabilir yani. Yani sanayi olması gerekiyor. Sanayidir, evet, devamlılık arz eden.
Evet.
Yani bunun en temel, hani sayın izleyiciler için daha kolay anlaşılabilir hale bunu sokabilmek için şöyle diyeyim. Yani sizin evinizi kaç yılda bir değiştiriyorsunuz? Bir ona bakın. Bir de üstünüze aldığınız atıyorum gömleği, mutfağınızda kullandığınız gıda malzemelerini ya da evinizdeki bir takım bazı diğer ihtiyaçlarınızı ne kadar sık sık alıyorsunuz? Bir de öyle bakın olaya. Evet, hangisi daha devamlılık arz ediyor ona bir bakalım. Yani bir insan hayatında iki kere üç kere ev değiştirebilir en fazla, değil mi?
Evet,
yani ya da siz bir, kaç tane ev satın alabilirsiniz yani hayatınızda? Ama bir gömlek ihtiyacınızı herhalde her sene bir gömlek alınıyor en azından yani.
Evet,
yani süreklilik sanayide onun için.
Peki,
bu kesin kaçınılmaz bir şey. Yani dolayısıyla buradaki faizin de böyle yatırımları falan filan bir an patlatacak falan da değil. Bu yatırımlar ancak işte inşaatta, dediğiniz gibi inşaatta olur. Emlakta olur ama sanayide olmaz. Çünkü öyle değil. Öyle bir harekete geçirebileceğimiz bir sanayimiz yok benim şu an.
Yok, evet, doğru söylüyorsunuz.
Sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı doğruydu. Bu faiz indirim kararı da bana siyasi bir baskı sonucunda alınmış bir karar olarak gelmedi. Neden? Çünkü siyasilerin istediği, anladığım kadarıyla,
yani
oran telaffuz etmiyorlar ama anladığım kadarıyla böyle 2 puan falan ya da üstünde bir indirim bekliyorlardı. 0.50 yani. Öyle bir tatminkar olmadı siyasetçiler açısından. Dolayısıyla bu siyasi etki altında kalınarak alınmış bir faiz indirim kararı değildir ama doğrudur.
Doğru.
Olması gerekeni yaptı Merkez Bankası.
Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben
sağ
teşekkür
olun.
Ediyorum
sağ
Barbaros Bey. İyi yayınlar, hoşçakalın.
Şimdi sırada ikinci konuğumuz var. Sayın Üzeyir Doğan, Gedik Menkul Değerler Yatırım ve Araştırma Müdürü. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
Hemen kısaca soruyu soracağım. 5 aydır ilk defa Merkez Bankası bir faiz indirimi yaptı. 50 bas puan koridoru değiştirmedi. Ancak hükümet kanadından, Cumhurbaşkanı'ndan özellikle gelen yoğun eleştiriler var. Neden daha yüksek bir faiz indirimi istiyor Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümet kanadı?
Öncelikle gelinen sürece baktığımızda petrol fiyatlarındaki sert düşüş Türkiye yönelik beklentiler değil. Özellikle enflasyon tarafında Aralık ayında gelen sürpriz rakam 2015 rakamları konusunda da ciddi şekilde aşağı yönlü revizyonlara neden oldu. Aralık ayında hatırlanacak olursa yıllık enflasyon %8,17 civarında geldi. Ocak ayı enflasyonuna baktığımızda geçtiğimiz yıl 2'ye yakın bir enflasyon vardı sadece Ocak ayında. Bu sene 0.60-0.80 aralığında bir enflasyon beklentimiz var bizim de. Bu noktada 6.8 civarına gerilemesini bekliyoruz. Ve bunun yıl içerisinde de aslında devam edecek şekilde özellikle Şubat-Mart Nisan aylarında da baz etkisiyle düşeceğini tahmin ediyoruz. Merkez Bankası da bunu izliyor. Dün Merkez Bankası 50 bas puanlık indirimin ardından aslında yaptığı açıklamada bu enflasyona vurgu yapmıştı. Enflasyondaki düşüşün kalıcı olması, istikrar kazanması durumunda aslında Merkez Bankası yeni faiz indirimleri olacağına ışık yaktı.
Evet.
Neden 50 bas puanda kaldı indirim? Oraya baktığımızda da Merkez Bankası faiz indirimini yaparken sadece enflasyona ve enflasyondaki beklentilere bakmıyor. Bunun yanında Merkez Bankası'nın finansal piyasalardaki oynaklığa ciddi bir şekilde baktığını biliyoruz. Bu noktada da kur Merkez Bankası için öncü göstergelerden bir tanesi. Tüm gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde tamam, enflasyon beklentilerinde bir düşüş var. Bu Merkez Bankası'nın faiz indirimine itiyor. İlerleyen dönemlerde de bunun devamı gelecek. Sermaye akımlarına bakıyoruz. Önemli bir değişim yok. Konjonktür Türkiye lehine devam ediyor. Diğer gelişmelere baktığımızda risk iştahına vesaire hepsi olumlu yönde seyrediyor. Ama elimizde de bir kur gerçeği var ve kurun faiz hassasiyeti oldukça yüksek seyrediyor. Yani Merkez Bankası'nın yapacağı bir şok faiz indiriminin kurlar üzerinde olumsuz etkilerini görecektik. Yani kurun hızla yukarı
çıkması,
bir senaryoyu görecektik. Bu da yeni enflasyon rakamlarında yeniden yükseliş anlamına gelecekti. Kurdan enflasyona geçişkenlik açısından. Merkez Bankası bu dengeyi gözetmek zorundaydı ve bu dengeyi de gözeterek bir karar verdi ve bize de doğru olanı yaptı. 50 bas puanı indirdi ama enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda ölçülü indirimlerin devam edeceği ifadesini de aslında gizli olarak metnin içine koydu. Aslında Merkez Bankası geçtiğimiz yıl da bunu yapmıştı Ağustos'tan sonra. 50 bas puan, 75 bas puan ve 50 bas puan şeklinde 3 defa faiz indirimi yapmıştı.
Evet.
Bu süreci 2015 yılı içerisinde de muhtemelen devam edecektir. Belki hükümetin istediği bir anda indirimdi ama kademeli de olsa aslında süreç hükümetin istediği yöne gitmiş olacak belki. Ama ekonomik gerekçelerle daha uygun bir şekilde gitmiş olacak. Bu nedenle de Merkez Bankası bize doğru olanı yaptı ve yapmaya da devam edeceğini düşünüyoruz yani faiz indirimlerine.
Yani kademeli olarak devam edecek ve sonuçta aslında yani son tarihli hükümetin istediği oranlara 2015 yılı içinde erişiriz diyorsunuz değil mi?
Evet,
ben yanlış anlamıyorum.
Evet, doğrudur. Yani Merkez Bankası'nın önünde şöyle bir senaryo var. Merkez Bankası 2015 para ve kur politikasını açıklarken 100-150 bas puanlık bir reel faizin Türkiye için sürdürülebilir olacağını ifade etmişti. O açıdan enflasyonun 6 civarına düştüğünü öngörürsek 7,5 civarı bir faiz oranı, 7-7,5 aralık bir faiz oranı makul gözüküyor. 100 bas puanda risk ortamının düştüğü noktada. Belki altının altında enflasyondan da görüldüğü dönemler göreceğiz.
Evet.
5'e kadar gerileyen belki bir enflasyon süreci evet. olacak. Yani 7 civarına gelen bir politika faizini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu da yaklaşık bir 75 bas puanlık daha indirim anlamına geliyor. Hükümetin de 100 bas puan olmalıydı şeklinde en azından bir yaklaşım vardı faiz indirimine. Belki bu toplantı 50 bas puan indirildi ama önümüzdeki dönemde yine 75 bas puan belki 100 bas puan çıkabilecek bir faiz indirimi potansiyeli hala var. Ve Merkez Bankası da bunu önümüzdeki birkaç ay içerisinde kademeli kullanacaktır diye düşünüyorum.
Son bir soru soracağım. Eğer yaz ortasında Fed çok sınırlı da olsa faiz arttırımına başlarsa şayet bizim Merkez Bankası bu politikasını sürdürebilir mi sizce?
Sürdüremez. Öncelikle buradaki küresel konjonktürdeki sermaye hareketleri önemli. Yani eğer Fed faizi çok ölçülü arttırır ve bundan sonra da ölçülü arttıracağına devam edecek şekilde olursa sermaye akımlarında ciddi bir değişim olmazsa faizler indirilen seviyelerde kalabilir.
Galiba.
Yani daha aşağısı mümkün gözükmüyor şu anda enflasyon aynen. rakamlarını vesaire gördüğümüzde. Önümüzdeki birkaç aylık faiz indirim süreci sonrasında bir stabil dönem göreceğiz. Orada da stabil dönemde Fed'in faiz arttırım hızına bağlı. Yani Fed faizleri hızlı bir şekilde arttırma sürecini tercih ederse biz bu yıl olmasa, yılın ilk ortaları olmasa bile Fed'le birlikte yılın sonunda ya da onun sonraki yıl belki kademeli olarak tekrar faiz artışları daha gündeme gelebilir. Ama ilk etapta yılın ilk yarısında faizlerin daha da düşüş eğilimde olacağını, Nisan-Mayıs'tan sonra bir stabilite kazanacağını büyük seviyelerde ve sonra Fed'in faiz artış sürecini izleneceğini tahmin ediyoruz o noktada. Yani direkt Fed'le birlikte faiz artışı gelmeyebilir ama
sonrasında
konjonktürde değişim olursa Merkez Bankamız o konjonktüre ayak uydurmak için yeniden faiz arttırımına gidebilir.
Peki Üzeri Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben
sağ olun.
Ederim.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Evet sayın dinleyenler, iki konumuzu da dinledik. Zannedersem bu tartışma, daha doğrusu bu konu bugün incelediğimiz konu, bugün konuklarımıza sorduğumuz sorular daha uzun süre gündemimizde olacak gibi görünüyor. Ama bu tartışmanın sonuçlarını, hangi argümanın doğru olduğunu ne yazık ki hep içinde yaşadığımız bu ülkenin insanları olarak bizler sonuçlarına katlanarak göreceğiz. Ümit ederim ki kötü sonuçlar yaşamayız. Haftaya görüşmek üzere.
3 soru 2 bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.